Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur." Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam'ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Sir 1400, Hicri Kameri 29 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 10 Temmuz 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Mutfak Kültürü, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim ve Gerçek ve Sanal adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Afganistan ile sınırlarında herhangi bir güvensizliğin olmadığını söyledi. İranlı diplomat Ali Hacillari, Amerika'nın tek taraflı eylemleriyle kalkınma içi boş bir slogandır dedi. Amerika'nın yaptırım kara listesine 34 şirket daha eklendi. İran'ın kuzeybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rus yetkili Amerika'nın Suriye'den de Afganistan'da olduğu gibi geri çekileceğini söyledi. Mossad elemanları Suudi hapishanelerinde Filistinleri sorguya çekiyor. Amerikan Başkanı Biden, Putin'le görüşü. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan ile sınırlarımızda herhangi bir güvensizlik yok dedi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sınırdaki son gelişmelerden sonra Afganistan ile sınır geçişlerinin durumu ile ilgili bir soruyu İran İslam Cumhuriyeti sınırları ülkemizin gayretli sınır muhafızları sayesinde huzur ve güvenlik içinde olup ülkemizin Afganistan ile olan sınırlarında da herhangi bir güvensizlik söz konusu değil diye cevapladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'daki İslam Kale ve Ebu Nasr Ferahi gümrük kapılarında meydana gelen çatışmalar nedeniyle çok sayıda Afgan çalışanının İran topraklarına girdiğini söyledi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve Afganistan ile yapılan sınır anlaşmalarına uygun olarak iyi komşuluk çerçevesinde gerekli önlemleri alacaktır dedi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilindeki Aliabad kasabası Taliban kontrolünden kurtarıldı. Muhabirimizin Kabil'den bildirdiğine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunduz eyaletinin Aliabad kasabasının kurtarılması operasyonlarında Afgan ordusunun Taliban'a ağır kayıplar verdirdiğini bildirdi. Böylece Afgan ordusunun Taliban'dan kurtardığı kasaba sayısı 15'e çıktı. Taliban son 2 ayda yaklaşık 160 kasabanın kontrolünü ele geçirdiğini iddia ederken, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar birkaç gün önce yaptığı açıklamada Taliban'ın 80 kasabayı ele geçirdiğini doğrulamıştı. Bu arada Taliban ateşkes sağlamak amacıyla hükümetle görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Taliban temsilcileri de Doha görüşmelerinin sonuçlanması halinde saldırıları durduracaklarını bildirdiler. Taliban, amacımız Afganistan'da iktidarı tamamen ele geçirmek değil, ancak Washington'a Afganistan'ın eyaletlerin merkezlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik açıklaması yaptı. Moskova'daki Taliban heyetinin bir üyesi olan Suhail Şahin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu anda grup tarafından kontrol edilen tüm sınırların açık olduğunu bildirdi. Ayrıca diplomatları, büyükelçilikleri ve konsoloslukları, sivil toplum kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef almayacağız dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki diplomatı, Amerika'nın tek taraflı ve yasa dışı eylemlerinin ve uluslararası toplumun buna karşı pasifliğinin gelişmeyi gösterişli, içi boş bir slogana dönüştürdüğünü söyledi. İrna'ya göre İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Danışmanı Ali Hacilari, dün Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: Amerika'nın tek yanlı düşmanca girişimleri bu çerçevede Amerika'nın kalkınmakta olan ülkelere yönelik düşmanca girişimleri ve buna karşı uluslararası toplumun pasifliği, sürdürülebilir kalkınmanın ana sloganı olan kimsenin gerisinde kalmamalı cümlesini sadece dekoratif, içi boş, gülünç ve anlamsız hale getirmiştir. İranlı diplomat açıklamasının devamında şöyle dedi: Bu slogan kalkınmanın özü ve DNA'sı iken gerçekleştirilmeden ülkelerde kalkınmayı teşvik edecek herhangi bir plan daha çok şaka gibidir. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Danışmanı, uluslararası toplumu gelişmekte olan ülkelere karşı yasa dışı ve gayrimeşru yaptırımların kaldırılması için acil ve etkili eyleme geçmeye çağırdı ve tek taraflılıkla mücadele olmadan uluslararası işbirliğinin temellerini atmanın mümkün olmayacağını belirtti. Hacilari, kimse kalkınmada geri kalmamalı idealinin gerçekleşmesi için uluslararası toplumun ülkelere yönelik yasa dışı ve gayrimeşru yaptırımlarda dahil olmak üzere tek taraflı her türlü zorlayıcı önlemi ortadan kaldırmak için ciddi, yapıcı ve etkili adımlar atması gerektiğini söyledi.
Amerikan Ticaret Bakanlığı yayınladığı bildirdi, ondan fazla Çin merkezli olmak üzere 34 şirketin adını ekonomik işbirliği için kara listesine eklediğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre bu yaptırımlar Çin merkezi şirketlere karşı insan hakları bahanesiyle uygulanacak. Rusya'nın askeri programına yardım eden 6 şirkette listede yer alıyor. Amerika ayrıca Çin, Rusya ve İran silahlı kuvvetlerine yardım etme bahanesiyle diğer birçok şirketi ekonomik işbirliği için kara listeye aldı. Amerikan Ticaret Bakanlığı bildirdi, ekonomik işbirliği kara listesindeki 34 kişi ve kuruluştan 8'inin İran'a mal ihracatını kolaylaştırmak için listeye dahil edildiğini iddia etti. Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik düşmanca hedefleri doğrusunda çeşitli bahanelerle İranlı şahıs ve şirketlere defalarca yaptırımlar uyguladı.
Bu sabah Tahran'daki Millet Parkı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Tahran Valiliği Güvenlik Yardımcısı Hamid Reza Guderzi, olay yerinde muhabirimize verdiği demeçte patlamayı doğrularken patlamanın nedeni araştırılıyor dedi. Guderzi, patlamanın herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirterek uzmanlar patlamanın nedenini araştırıyor dedi. Guderzi, patlamanın terörist bir saldırı olabilir mi sorusuna ise şu anda patlamanın sebebi araştırılıyor ve kesin bilgiler alındığında kamuoyuna duyurulacaktır diye cevap verdi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Nekada bölgesi 5 şiddetindeki depremle sallandı. İran'ın Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'ne dayanarak verdiği habere göre 5 şiddetindeki bu deprem dün saat 20.11'de meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelirken depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir yaralanma veya ciddi maddi hasar bildirilmedi.
Çek Cumhuriyeti'ndeki Dünya Şampiyonası para okçuluk yarışmalarının devamında İranlı Zehra Nemeti bu müsabakalarda finale yükseldi. Örneğe göre Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Dünya Para Okçuluk Yarışmalarının devamında dün Zehra Nimet'i İtalyan rakibini 6-0'lık bir skorla mağlup etmeyi başarırken 8 okçu sporcu arasında en iyisi oldu. Çeyrek finalde Türkiye'li rakibini 6-2 yenerek yarı finale yükselen Nimet'i yarı finali Rus temsilcisine karşı 6-4 kazanırken bugün finalde altın madalya için İtalyan rakibiyle mücadele edecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 82 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda arama yapan ekipler 40 Pakistan, 34 Bangladeş, 3 Afganistan, 2 Sri Lanka ile 3 Suriyeli'yi yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için ilçe jandarma komutanlarına götürüldü. Türkiye, yasa dışı göçmenlerin Avrupa kıtasına giriş yaptığı ana yollardan biri ve bu nedenle birçoğu bu güzergah üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Avrupa şimdiye kadar göçmenlerin girişini engellemek için Türkiye hükümetine milyarlarca dolar verirken Türkiye bu yardımları yetersiz buluyor.
Suriye hükümeti Türkiye ile sınır kapısı yoluyla Suriye'ye insani yardım göndermesine ilişkin kararın uzatılmasını Suriye egemenliğini ihlal etme amaçlı ve siyasi bir karar olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü oy birliğiyle 12 ay daha Türkiye ile kara sınırı üzerinden Suriye'ye insani yardım göndermeye devam etmeyi kabul etti. Fars Haber Ajansı'na göre Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessam Sebbak, batılı ülkeler çabalarını kendi çıkarları ve ilkeleri doğrultusunda mekanizmayı genişletmeye odaklayarak Suriye'ye kayıtsız kaldıklarını kanıtladılar. Bu mekanizma aracılığıyla Suriye'yi hedef almaya, egemenliğini ihlal etmeye ve milletini kuşatma altında tutmaya devam ettiklerini gösterdiler dedi. Suriyeli diplomat bazı ülkelerin yardım ulaştırma mekanizmasına ilişkin abartılı açıklamalarının aslında kamuoyunun duygularıyla oynamak amacıyla yanıltıcı olduğunu vurguladı. Sebbak, söz konusu kararın aynı zamanda Türkiye'ye mali faydalarının olduğu ve de terör örgütü Nusra Cephesi'nin bu yolla desteklendiğini söyledi.
Rusya Cumhurbaşkanı'nın Suriye Özel Elçisi Alexander Lavrentiev, Amerika'nın Afganistan'dan çekildiği gibi Suriye'den de çekileceğini vurguladı ve Suriye'deki Kürt grupları Amerika'ya güvenmek yerine Şam ile görüşmeye çağırdı. Rus yetkili Suriye'deki Kürtlerin şu anda Amerika ile işbirliğine güvendiklerini belirterek Amerika'nın Afganistan'da olduğu gibi Suriye'deki güçleri aniden geri çekme kararı alabileceğini söyledi. Lavrentiev, Bağdat, Amerikan birliklerini Irak'tan İhraç etmekte kararlı ve bu gerçekleşirse lojistik sorunlar sebebiyle Amerika'nın Suriye'de kalması imkansız olacak dedi. Moskova'nın Suriye'deki Kürtlerle devam eden temasına da değinen Rus yetkili, Kürtlerin Şam ile diyaloğunun sadece gerekli olmadığını, aynı zamanda Suriye tarafıyla bir orta yol ve somut anlaşmalarla sonuçlanması gerektiğini vurguladı. Bu arada Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Alexander Venediktov ise Amerika'yı askerleri Afganistan'dan çekme konusunda sorumluluk dolu yaklaşım sergilemeye davet ettiklerini belirtti. Venediktov bu çekilme sorumluluk duygusuyla gerçekten de Afganistan'daki güvenlik alanını etkilemeyecek şekilde olmalı. Bu bizim için önemli nokta. Bu çekilmenin çözüm görüşmelerini olumlu veya olumsuz yansıması ise ikincil öneme sahip ifadesini kullandı.
Irak'ın El Anbar eyaletindeki Haçlı Şabi Operasyonu Komutanı, operasyon sırasında IŞİD unsurlarına ilişkin önemli belgelerin ele geçirildiğini bildirdi. İrna'nın verdiği habere göre Kasım Musleh yaptığı açıklamada, Haçlı Şabi'nin dün elde ettiği doğru bilgiler sayesinde IŞİD terör örgütüne karşı bir güvenlik operasyonu düzenlendiğini ve IŞİD'e ait büyük miktarda silah ve ekipmanın yanı sıra bomba yüklü bir aracı ele geçirdiklerini söyledi. Musleh operasyon sırasında IŞİD terörist grubundan sağ kurtulanlar hakkında doğru bilgiler içeren bilgisayarların Haçlı Şabi'nin eline geçtiğini kaydetti. Haçlı Şabi komutanı bu operasyon IŞİD'in belini kırdı ve El Anbar'ın batısında onu felç etti ve gelecekteki tüm operasyonlarını ve planlarını ertelettirdi dedi. Son günlerde Haçlı Şabe güçleri, Irak güvenlik ve askeri güçleriyle birlikte IŞİD terör grubuna karşı çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi ve enerji hatlarının sabotajcılardan korunması operasyonlarına katıldı.
Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde namaz kılan Filistinlere yönelik Siyonist İsrail askerinin saldırısında 100'den fazla Filistinli yaralandı. Filistin El Yom haber sitesine göre dün 35 bin Filistinli Siyonist rejimin cam çevresindeki sıkı güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı. Batı Şeria'daki Kalkilyan doğusundaki Kefer Katum'da Siyonist sitelerin yapımına karşı haftalık yürüyüşte işgalci rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli yaralandı. Ayrıca Siyonist güçler Nablus'un doğusundaki Beit Dejan bölgesinde de terör rejimi İsrail karşıtı bir gösteriye göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü Michelle Link, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen İsrail yerleşim yerlerinin savaş suçu düzeyine ulaştığını vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki oturumunda konuşan Link, dünya ülkelerine İsrail rejimine yaptığı işgalin yasa dışı olduğunu ve attığı gayrimeşru adımların hesabını vereceğini bildirme çağrısı yaptı. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal güçlerinin Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki Humsa Harabeleri bölgesinde Filistinlere ait özel mülklere yönelik gerçekleştirdiği yıkımlardan derin endişe duyduklarını bildirdi. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 300'e yakın yerleşim alanı kuruldu.
İnsan hakları aktivistleri Mossad elemanlarının Suudi hapishanelerinde Filistinli tutsakları sorguladığını bildirdiler. Mer'atul Cezire web sitesinin ev sahipliğinde Suudi Arabistan'daki Filistinli tutsaklar sanal oturumu önde gelen Suudi muhalefet aktivistlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar Suudi Arabistan'daki Filistin mahkumların korkunç durumu hakkında konuştular. Oturumda Filistinli tutsakların durumundan iyileşmediği, Suudi hükümetinin tutsakları serbest bırakmayarak, yasal ve temel haklardan mahrum bırakarak insan haklarını açıkça ihlal ettiği belirtildi. Londra merkezli bir dizi Suudi muhalif tarafından yönetilen Sand İnsan Hakları Örgütü Konsey Başkanı Said bin Nasir el-Gamedi, Filistinlileri sorgulamak için yabancı ve Suudi olmayan yabancı sorgu memurlarının varlığını ifşa ederken, bunların içinde terör rejimi İsrail casusluk ve terör teşkilatı Mossad casuslarında olduğunu bildirdi. El-Gamedi, Filistinli tutsaklara sorulan soruların İsraillilerin sorduğu sorular olduğunu ve Suudilerin içişleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Yemen Mahkum İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir El-Murtaza da oturuma katılarak Ensarullah lideri Abdülmelik El-Husi'nin Suudi esir askerleri Filistinli mahkumlarla takas etme teklifini hatırlatarak Suudilerin bu teklifi reddettiğini söyledi. Son yıllarda Suudi hükümeti bu ülkede yaşayan Filistinlileri, özellikle Hamas'a bağlı olanları geniş çapta gözaltına almıştır.
Yemen ordusu ve Yemen Halk Komiteleri El-Beyza eyaletindeki El-Zahir şehrini El-Kaide ve IŞİD teröristlerinden geri aldı. El-Alem televizyon kanalına göre Yemen ordusu ve halk komiteleri düşmana ağır can kaybı ve maddi hasar verdirildiğini bildirirken şehrin geri alındığını bildirdi. Yemen saha komutanlarından Ebu Muhammed, tekfircilerin ve IŞİD'in bölgeden temizlendiğini, sınır dışı edildiğini söyledi. Ebu Muhammed, teröristlerin kaçışları yok. Burası bizim toprağımız. Tek bir karış toprağın işgaline izin vermeyeceğiz ve onu kanımızın son damlasına kadar savunacağız, dedi. Düzenlenen operasyonda aralarında önde gelen El-Kaide komutanlarının da bulunduğu çok sayıda terörist öldürüldü ve yaralandı. Teröristler geri çekilirken işgalci ülkelerin savaş uçakları paralı askerlerin geri çekilme sırasında Yemen ordusu ve halk güçlerinin menzillerini havadan bombaladı. Sana Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin El-Aziz dün Twitter'dan yaptığı açıklamada El-Kaide ve müttefikleri son El-Beyza çatışmalarında en hızlı ve en kötü yenilgiyi aldı ve bazı menzillerinden çıkartıldılar, dedi.
Sırplar tarafından 8 binden fazla Müslümanın katledildiği Srebrenica'da Fotochari Anıt Mezarlığı'na kimlikleri yeni tespit edilen 19 Müslüman daha defnedilecek. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre 11 Temmuz 1995 yılında savaş suçlusu Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerin katliamına uğrayan Srebrenica'da 19 Müslüman daha toprağa verilecek. Bu arada Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre 19 soykırım kurbanı bu yıl 11 Temmuz'da düzenlenecek anma ve cenaze töreniyle defnedilecek. İran'dan töreni İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiryan katılacak.
Amerika'nın Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da yarısı çöken 13 katlı binanın enkazına devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 78'e yükseldi.
Ve Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son siber saldırıları ve Suriye'yi görüştü. Amerika Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki mültecilere insani yardım ve Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin veri tabanına yönelik Rusya'ya düzenlediği iddia edilen siber saldırıları görüştüğü belirtildi. İki liderin telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada liderler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye sınır ötesi insani yardımın oy birliğiyle yenilenmesine yol açan Amerika-Rusya zirvesinin ardından iki ülkenin ilgili ekiplerinin ortak çalışmalarını takdirle karşıladı denildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız, haber bültenimiz burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye krizinin uluslararası yanı Aslan'ın süreci başlığını taşıyor. Suriye krizi konulu Aslan'a süreci müzakerelerinin 16. turu Rusya, İran, Türkiye, Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcilerine ilaveten Birleşmiş Milletler, Ürdün, Lübnan ve Irak temsilcilerinde gözlemci olarak katılımıyla Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan şehrinde 7 Temmuz'da başlayarak dün sona erdi. 11. yılı sona ermekte olan Suriye krizinin en önemli göstergelerinden biri uluslararası yanıdır. Suriye krizi hem sahada hem siyasi alanda bölgesel ve bölge ötesi aktörleri kendine çekti. Sahada terörist gruplar bir yandan 80 ülkeden farklı üyeleri varken, diğer yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, terör rejimi İsrail, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğinden yararlanıyorlar. Suriye hükümeti de Rusya, İran ve de direniş grupları, özellikle de Hizbullah hareketinin desteklerinden ve istişarelerinden yararlanmıştır. Sahada bu kadar bölgesel ve bölge ötesi aktörlerin katılımı Suriye krizinin nedenli bölgesel ve küresel bir sorun haline geldiğini gösteriyor. Krizin küreselleşmesi aslında bu hususun önemini kat kat arttırmaktadır. Bu bağlamda Kanadalı siyaset uzmanı Michael Bercher, Dünya Siyasetinde Kriz isimli kitabında yabancı aktörlerin, özellikle de büyük güçlerin bir krize müdahalede bulundukları zaman krizi azaltma ve çözme ihtimalinin azalacağını belirtiyor. Bu yüzdendir ki Suriye'nin sahadaki krizi 11. yılına uzanmıştır. Siyasi boyutta da Suriye krizinde birçok yabancı aktör rol almıştır. Bu krizin başlarında Suriye ekseni etrafında düzenlenen Cenevre müzakerelerini Amerika, Avrupa ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve Rusya temsilcileri katıldı. Fakat Cenevre müzakerelerinin sonuçsuz kalması ve yenilgiye uğraması ile Rusya inisiyatifi ile Suriye krizi hususunda Astana süreci başlatıldı. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye muhalefet kanatları ve Suriye hükümetinin temsilcilerinin katılımıyla Rusya öncülüğünde bu süreç başlatıldı.
Astana sürecinin ilk oturumu Ocak 2017'de İran, Rusya ve Türkiye olmak üzere 3 garantör ülkenin katılımıyla düzenlendi. Müzakerelerin 16. turu ise geçen günlerde 7 Temmuz'da adı Nur Sultan olarak değişen Astana'nın başkentinde başlayarak Cuma günü sona erdi. Söz konusu barış müzakereleri Suriye krizinin küresel boyutlar kazandığının en belirgin işaretlerindendir. Aslında Suriye krizinin küreselleşmesi saha ve siyaset arenasında farklı amaçlar uğrundadır. Suriye krizinin sahada küresel bir hal almasından güdülen amaç Suriye hükümetinin devrilmesiydi. Ancak siyaset arenasında bu krizin küreselleşmesi, Suriye toprak bütünlüğünün ve hükümet yapısının korunması ve krizin gerçekten son bulması hedefi uğrunadır. Hali hazırda Suriye krizinin sahadaki durumu önemli seviyede sakinleşmiş ve neredeyse ülkenin toprak bütünlüğü korunmuştur. Bu da terör örgütlerinin büyük yenilgileri alması ile mümkün olmuştur. Ancak siyasi boyutta hala ciddi ihtilaflar söz konusudur. Astana barış sürecinin amacı ise bu ihtilafların sonlandırılmasıdır. Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerinin devam etmesi, yapılan uluslararası yardımlar ve tutukluların ve esirlerin takası son iki günde Astana barış oturumunda ele alınan konular olmuştur. Gerçekte Astana müzakereleri hem siyasi hem de insani boyuta sahiptir. Buna rağmen Astana barış müzakereleri de yabancı aktörlerin müdahalesi ve muhalefetin sert yaklaşım engeliyle karşı karşıyadır. Şimdi de en önemli mesele yeni anayasanın hazırlanması ve gelecek siyasi yapının belirlenmesidir. Bu yüzden Astana sürecinin 16. oturumunun düzenlenmesine rağmen hala ciddi siyasi ihtilafların var olduğu söylenebilir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Filistinli esirin 65 gün açlık grevinin ardından serbest bırakılması etrafında. İllegal bir şekilde tutuklanma kararının uzatılması yüzünden 65 gün açlık grevine başlayan Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistinli esir El Gazanfer Ebu Atvan, Siyonist rejim İsrail'e karşı sürdürdüğü 65 günlük mücadelesinin ardından bu rejimi kendisini serbest bırakmaya mecbur bıraktı. Filistinli esirin avukatı Cevat Buvalles ise Ebu Atvan'ın idari tutuklanma kararının iptal edildiğini ve perşembe akşamı serbest bırakıldığını doğruladı. Aslında Filistinli esirin serbest bırakılması birkaç önemli mesaj içermektedir. İlk önemli mesajı direnişin eninde sonunda zafere ve kurtuluşa yol açacağı gerçeğidir. Ebu Atvan da Siyonist rejim İsrail cinayetleri ve zulümleri karşısında direniş yolunu seçmekte açlık grevine başlamış ve sonunda Siyonist işgalcileri kendisini serbest bırakmaya mecbur bırakmıştır. İkinci önemli mesaj ise Siyonist işgalcilerin cinayetlerini bir kez daha gün yüzüne çıkaran açlık grevinin sebebiydi. Terör rejimi İsrail, 28 yaşındaki Filistinli Ebu Atvan'ı Ekim 2020'de esir alarak hakkında her biri 6 ay süreli iki ayrı idari tutuklama kararı vermiştir. Ebu Atvan da 5 Mayıs'ta idari tutuklama kararına tepki olarak açlık grevine başlamıştı. Bu yüzden Filistinli genç esirin açlık grevine başlamasının sebebi başına buyruk ve adil olmayan bir şekilde tutuklanma kararlarıdır. Üçüncü mesaj, İsrail zindanlarında bulunan Filistinli esirler arasındaki birlik ve dayanışma duygusudur. Bu bağlamda Avfer ve Nakab cezaevlerinde bulunan Filistinli esirler de Ebu Atvan'dan esinlenerek ona yardımcı olmak adına açlık grevine başladılar.
Filistin esirlerinin açlık grevine başlaması, İsrail rejiminin teslim olması ve Ebu Atvan'ın serbest bırakılmasında önemli bir etken oldu. Bu yüzden Filistinliler arasındaki birlik ve dayanışma, işgalci Siyonist rejim ile mücadeledeki hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Dördüncü mesele Filistinli esirler hususunda uluslararası kurum ve kuruluşların skandalının gün yüzüne çıkmasıdır. Filistinli esirin açlık grevinin başlamasından 65 gün geçmesini ve birçok esirin bu greve katılmasına rağmen uluslararası toplum İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği cinayetlerin bitmesi için hiçbir girişimde bulunmadı. Bu doğrultuda Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, çarşamba günü uluslararası toplumdan Siyonist rejim ve esirlere yönelik siyasetlerini kınamak için acil girişimde bulunmasını istedi. Beşinci mesele, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde uygunsuz zor koşullarda bulunmalarıdır. Ebu Atvan'da ırkçı rejimin hapishanelerinde zor fiziksel koşullar yaşadı. Hali hazırda da 520 idari tutuklu, 40'ı kadın ve 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5300 esir Siyonist hapishanelerinde tutulmaktadır. Bu esirler uygun olmayan koşullar altında tutulmalarına ilaveten birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırılıyorlar. Siyonist rejim İsrail 540 kadar Filistinli esiri bir veya birkaç kez müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Buna ilaveten yaklaşık 225 Filistinli esir de 1967 yılından beri Siyonist zindanlarında farklı şekillerde şehit düşmüştür. En az 75'i tamamen kasıtlı olarak şehit düşürülürken 7'si Siyonist kurşunlarla yaralandıktan sonra şehit olmuş, 67'si de ilaç ve tedavi eksikliğinden 73 esirde işkenceden dolayı şehit düşmüşlerdir. Şimdi de koronavirüsün yayılması ile Filistinli esirler bu hastalıkla savaşmakta. Ancak Siyonist rejim yine de onlara hiçbir sağlık hizmeti vermiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Tir 1400, Hicri Kameri 29 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimde 10 Temmuz 2021 Cumartesi. ...68 yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Tir 1332'de İranlı ünlü fakih, filozof ve arif Ebu'l-Marif lakaplı Ayetullah Muhammed Ali Zahid Kumşehi vefat etti. Hicri Şemsi 1252'de İran'ın tarih kenti İsfahan'ın güneybatısındaki Şehriza kentinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Ali Zahid Kumşehi. Çocukluğundan itibaren bilim öğrenmeye başladı. Bir süre sonra İsfahan'a giden Ayetullah Muhammed Ali Zahid Kumşehi oradaki önde gelen alimlerden dersler aldı. Bilimsel alanda Dur'a ulaştı ve gençken fıkıh ve felsefe ve hikmet dallarında yüksek derecelere girdi. Ancak ilimde elde ettiği yüksek derecedeki mevkileri Ayetullah Zahid'in yüce ruhunu ikna edemedi ve çeşitli ülkelerde salikler ve ariflerden dersler aldı ve bilgilerini arttırdı. O nihayet yaklaşık 40 yaşında doğduğu kente gitti ve orada ders vermeye başladı. Öyle ki Şehriza halkın nezdinde yüce konuma ulaştı. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Tir 1395'te İranlı çağdaş şair ve irfani edebiyat araştırmacısı Mehdiye İlahi Gomşehi vefat etti. Hicri Şemsi 1316'da dünyaya gelen Mehdiye İlahi Gomşehi Mevlana Mesnevisi'nde araştırma yaptı. O çocukken babası Mehdi İlahi Komşey'in izninde şiir ve edebiyat derslerini öğrendi. Komşey babasının yanı sıra Celal Homai, Sadreddin Mahallati ve Doktor Şafak ve Allame Muhammed Taki Caferi gibi alimlerden de dersler aldı. Hüseyin İlahi Komşey ve Murtaza İlahi Komşey'i Mehdiye İlahi Komşey'in kardeşleridir. Bu önde gelen şair Aşk Baharı, Aşk Mabedi ve Kerbela'daki Aşk Vadisi adlı eserleri kaleme aldı. Komşey nihayet Hicri Şems'e 19 Tir 1395'te vefat etti. ...81 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Zilkade 1361'de... ...önde gelen fakih ve Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'nın... ...büyük üstadı Ala Ziyaeddin Iraki vefat etti. Hicri Kameri 14. yüzyılın önde gelen Şii alimlerinden... ...Iraki Hicri Kameri 1278'de İran'ın ortasındaki... ...Erak kentine bağlı bir köyde dünyaya geldi... Ve dini ilimleri Erak kentinde öğrendikten sonra Necef-i Eşref kentinde Asid Muhammed Feşareki'nin nezdinde dersler aldı. Aziya Iraki kendi döneminin önde gelen hocaların derslerine katıldı ve fıkıh, usul ve hadis alanlarında yüksek dereceli konuma ulaştı ve o dönemin önde gelen taklit mercilerinden biri haline geldi. ...1147 yıl önce bugün 10 Temmuz 874 tarihinde Avrupa kıtasının kuzey ve kuzey kutbunun yakınında bulunan İzlanda adası Norveçli balıkçılar tarafından keşfedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde hep beraber Golistan iline giderek Gorgan kentinin turistik cazibeleri ve bazı yöresel yemekleri ve tatlılarıyla tanışmıştık.
Bugünkü sohbetimizde ise ilin diğer kentlerinden Kordku'ya giderek burada halkın kültürü ve yine yöresel yemekleri hakkında sizlere bilgi aktaracağız.
Kordku'y, Golistan ilinin batısında ve İran'ın kuzeyinde yer alıyor. Kordku'y, halkının lehçesi, mazenidir. Kent, Golistan ilinin en güzel doğa cazibelerine sahiptir. Kuzeyden de güzel Hazar denizine nazırıdır. Kordku'y kentinin tarihi kaynaklardaki geçmişi miladi 1736-1796 yıllarında Afşar Hanedanı dönemine dayanıyor. Uramanat bölgesinden geçmekte olan hanedanın kurucusu Nadir Şah, bölgenin okçulukta becerikli ve mahir olan Kürt aşiretlerini görünce kendisiyle bölgeye giderek, o dönemde Mazenderan ve günümüz Gorgan olan dönemin Esterabad bölgesine saldıran Türkmenlere karşı kendi ordusunu takviye etmek istemiş. Bu konu bölgenin Kordku'y olarak tanınmasına sebep oldu. Yöre halkının dilinde Kürtlerin sükunet ettiği yer anlamında olan Kardmele göçmen kabul eden bir bölgedir. Bu yüzden de Kürtlere ilaveten Mazenderan gibi diğer bölgelerden de göçmenler burada yaşıyorlar. Böylece kente kültürel çeşitlilik açıkça göze çarpıyor.
Misafirperver Kordkuy halkı çok canlı ve neşeli insanlardır ve kendilerine has özel yemekler ve gelenekleri vardır. Kendi sofralarında geleneksel yaygın yemekleri ilaveten leziz yöresel yemeklere de önem verirler. Kent ve etraf köylerin en önemli yöresel yemeklerinden her zaman pilav üstüne sulu yemek olarak bilinen horeşlerden sak, nar aşı, ısırgan aşı, içi doldurulmuş tavuk ve balık, bancam, vezveş ve benzerine değinebiliriz. Ayrıca ceviz helvası, berencek, şirnun, poştzik ve eskiden günümüze ulaşan ve halkın yöresel mutfak kültürünü oluşturan tatlıları da unutmamak gerekir. Halkın yöresel yemekleri genelde yine yöresel çeşitli otlarla daha bir koku ve tat kazanır. Burada yaban olarak bulunan otlardan bir çeşit dağ sarımsağı olan elzi, Azeri dilinde yatsı yaprak zımbırtıkan olarak bilinen zolang, enarice, yarpuz olarak bilinen ovci ve ısırgan otlarına değinebiliriz.
Kordkuy kenti Hazar Denizi'nden çok fazla mesafeli değildir. Bu da deniz ürünlerinin halkın yemek sofralarında özel bir yeri olmasına sebep olmuştur. Bilindiği üzere çeşitli balıklar insanın sağlığı için çok yararlıdır. Bilindiği üzere insan vücudu amino asit üretemez ve sadece besin yolu ile alır. Balığın tüketilmesi insan vücudunda yüksek besin değeri olan amino asitlerin üretilmesine sebep olur. Bu bölgedeki en popüler balıklardan biri de besin değeri açısından pek çok özelliğe sahip olan sazan balığıdır. Sazan balığı özellikle kilo kontrolünde ve tansiyonun düşürmesinde, göz ve cilt sağlığında ve insan ruh sağlığında da oldukça etkilidir. Ayrıca kandaki kolesterol ve trigliseritleri düşürürken koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olur.
Sazan balığının yararlarından sonra sıra bölge halkının bu balık ile nasıl yöresel bir yemek pişirdiklerine geliyor. Farsça'da sazan balığına kapur denir ve bölge halkının en sevdiği yemeklerden biri kapur kelledir. Evet, bu yemekte balığın etini ilaveten genelde balığın kuyruk ve başı gibi daha az kullanılan bölümleri kullanılır. Bu çok leziz yemek genelde tek başına çorba yanında veya pilavla birlikte yenir ve Golestan ili ve özellikle Kordkuy halkının en sevilen deniz ürünleri yemekleri arasında yer alıyor.
Gelinim kapur kellenin malzemeleri ve tarifine. Kapur kelle yemeği sazan balığı, sarımsak, maydanoz, soğan, nar salçası ve özel baharattan yapılır. Yapılışı ise çok basit olmasına rağmen deniz mahsullerinden yapıldığı için çok yararlı bir yemektir. Eğer bu yemeği yapmak istiyorsanız o zaman kalem ve kağıdı hazırlayarak malzemeleri yaz. Ölçekler 2 kişiliktir.
400 gram ayıklanmış ve 10 santimetrelik uzunca doğranmış sazan balığı. Tabii kuyruk ve başı ile birlikte. Orta boyda bir soğan, yarısı jülyen doğranmış, yarısı ince rendelenmiş olarak, 20 gram ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kurutulmuş ve kızartılmış sarımsak, 10 gram kurutulmuş ve yağda kızartılmış nane, 1 yemek kaşığı nar salçası, tuz, karabiber, zerdeçal ve gerektiği kadar yağ.
Şimdi yapılışına gelince. Önce tencereye 3 su bardağı suyu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin. Ardından doğranmış balıkları tuz, karabiber ve rendelenmiş soğan ile kaynar suya koyun ve 15 dakika pişirin. Sonra balıkları tencereden çıkarın ve kılçıklarını da ayıklayın. Sonra tekrar tenceredeki suya alın maydanoz, jülyen doğranmış soğanlar, yağda kısartılmış nane ve sarımsak ve nar salçasını tenceredeki balığa ekleyin. 15 dakika daha orta ateşte pişmesine izin verin. İşte yemek hazır.
Bu hafta sizlerle Kortkuy kentindeyiz. Golestan ilinin dağları, buz devrinden günümüze kadar yaşayan, Hirkani ormanlarında göklere uzanan ağaçlarına ilaveten ceviz gibi diğer ağaçlar da vardır. Ceviz binlerce yıldan beri insanın en değerli besin maddesi olarak tüketiliyor ve yemek sepetinde yerini korumuştur. Ceviz diğer besin maddelerine nazaran daha fazla omega 3 ve antioksidan içeriyor. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmek, kalp hastalığını ve kanseri önlemek cevizin önemli özellikleridir. Besin değeri çok yüksek olan bu kuru yemiş, İranlıların özellikle Kuzey İran halkının beslemesinde özel bir yere sahiptir.
İranlıların geleneklerinden biri çeşitli törenlerde fakat daha çok matem merasimlerinde helva pişirmektir. Helva sevilen ve leziz bir tatlıdır ve birçok çeşidi vardır. Golistan'ın yöre halkı ve özellikle Kortkuy sakinleri cevizden özel bir helva pişiriyorlar ve ona ceviz helvası da diyorlar. Halk arasında çok sevilen ceviz helvasının pişirmesi zaman ve sabır gerektirir fakat sonu çok iyi ve lezizdir. İran'ın kuzey halkı arasında çok sevilen tatlıların bazıları pirinçten yapılması ise ilginçtir fakat ceviz helvasında da pirinç kullanılıyor. Fakat bu sevilen helva nasıl yapılır? Ona bakalım.
Kişilik ceviz helvası için gereken malzemeler 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ayıklanmış ve makinede çekilmiş ceviz, 3 yemek kaşığı yağ, 6 su bardağı su. Bu leziz helvanın pişirilmesi için pirinçler 3-4 saat önceden suda bekletilir. Ardından iri olarak makinede öğütülür. Ardından bakır veya seramik tencerede yağ koyup pirinçler eklenir ve yaklaşık kısık ateşte yağda kavrulur. Kısa sürenin ardından cevizler eklenir ve yine yaklaşık 10 dakika yağda çevrilir. Daha sonra karışıma su ve şeker eklenir ve karıştırılır. Burada ateşi açarak orta ateşte helva karışımı her 10 dakikada yapılır. Yaklaşık 3 ila 4 saat sonra karışım suyunu çekmiş ve koyu kahverengine gelmiş olacaktır. İşin zor tarafı burada başlıyor zira helva tamamen kararıp siyah renge gelene kadar sürekli karıştırmak gerekiyor. Helva yağını tamamen bırakıp tencereye yapışmayınca kıvama gelmiş olacaktır. Artık ocağı söndürme zamanı gelmiştir. Pişen helvayı yağlanmış bir tepsiye yayın ve üzerini elle düzelterek soğuduktan sonra dilimler halinde baklava gibi kesin. Afiyet olsun. Tabii ki helvanın pişme süresinin uzun olması ve sabır gerektiren bir işlem görmesi bakımından genelde birkaç kişi birlikte ve yardımlaşarak ceviz helvasını pişirirler.
Müzik Muhterem dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de zevk aldığınızı umarak gelecek sohbetimizde sizlerle Golistan ilinin Türkmenleriyle tanıştıracağız. Tabii ki onların kültür ve dillerinin yanı sıra özellikle mutfak kültürü ve gelenekleri hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Sofralarınız bereketli, evleriniz neşeli olsun. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin 36. bölümünü dinleyelim. İlk önce Bakara suresinin 31 ve 32. ayetlerinin tilavetine kulak verelim. Allah, Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin, dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler. Yüce Allah, insanoğlunun liyakatini meleklere ispatlamak için her ikisini sınadı ve ilkin onlara bir takım bilgiler vererek ardından onlardan öğrendiklerini beyan etmelerini istedi. Kur'an-ı Kerim bu bilgilerin neler olduğu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Lakin birçok müfessire göre Yüce Allah varlık alemi ve doğayı yaratılışın en başında insanoğluna tanıttı ve her şeyin adını ona söyledi. Ve bu da günümüzde biz insanların fıtratında olan eşyaları tanıma özelliğidir. Melekler yaptıkları ibadet yüzünden insanoğlundan üstün olduklarını düşündükleri için Yüce Allah başta onları sınadı ve şöyle buyurdu. Eğer iddianız doğruysa o zaman size öğrettiğim hakikatleri bana anlatın. Ancak melekler iddialarında nedenli hata yaptıklarını ve ilahi seçim için sadece ibadetin yeterli olmadığını ve ilahi halifenin bilim ve marifet açısından da üstün bir konumda olması gerektiğini anladılar. Ve Yüce Allah'a şu cevabı verdiler. Ey Rabbimiz! Sen hiçbir işi hikmetsiz ve delilsiz yapmazsın. Kuşkusuz insan soyunun yaratılışı ve hilafet mevkiine getirilmesinde de büyük bir maslahat vardır ki
bazı insanların fasık olmasından daha önemli ve sen de bu maslahatı gözeterek insanoğlunu yarattın. Ey Rabbimiz! Bizler senin öğrettiklerinden başka bir şey bilmeyiz ve sormamız da bilinçsizliğimiz yüzündendi ki, beşerin böyle bir imtiyazı olduğunu ve böyle bir yeteneğe sahip olduğunu bilmiyorduk. Ey Rabbimiz! Sen her şeyi bilen ve sürekli hikmet ve maslahata göre amel edensin.
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana
Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. İnsanoğlunun ilk öğretmeni Yüce Allah'tır. Ve O, insanlara hakikatleri tanıma gücü sundu. Bugün tüm beşeri bilimleri bu güce borçluyuz. İnsanoğlu tüm bilimleri öğrenme ve varlığın tüm hakikatlerini keşfetme yeteneğine sahiptir. Gerçi bu yolun başındadır ve hala bilmediği birçok şey vardır. İnsanoğlunun başta melekler olmak üzere tüm varlıklara üstünlüğünün sebebi, bilimi ve düşünce yeteneğidir ki bu da en büyük ibadetlerden sayılır. Yanlış bir söz için çabucak özür dilemek melekuti edeptir. Melekler yanlış bir söz söylediklerini anlayınca hemen özür dilediler. Bilmiyorum demekten utanmayın. Melekler de açıkça cehaletlerine itiraf ettiler. Özür dilemek ve tevbe etmek kurtuluşa vesile olur. İbadet ve tesbihi üstünlük nedeni sanan melekler hakikati öğrenince hemen özür dilediler ve Yüce Allah da kabul etti. Ancak ateşten yaratıldığı için kendini insanoğlundan üstün bilen şeytan bu batıl iddiası üzerinde ısrar etti ve bu yüzden Allah katından kovuldu. Evet aziz dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan Öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Medya dünyasında farklı bir anlamı olan bir diğer şey de metindir. Geçmişte metin sadece basit bir metin veya el yazması olarak bilinirdi. Ancak günümüzde bir film, fotoğraf, bir video görüntüsü, bir müzik ve buna benzer birçok şey medya metni olarak bilinir. Hepimiz her gün sanal dünyada buna benzer birçok medya metniyle karşı karşıya geliyoruz.
İşte bugün Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde bu konuyu ele almak istiyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun, kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Evet, selam. Siz tüm değerli ve sevgili dinleyicilerimizi selamlıyoruz.
Sağlıklı ve yapıcı sosyal ilişkilere önem veren hepinize selamlar olsun değerli dinleyiciler. Siz ki sağlıklı ilişkiler ile toplum ve kendinizin gelişme ortamını hazırlıyor ve yeni uygarlıkların ortaya çıkmasında rol alıyorsunuz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde hattın icadının insanın ilişki kurmak için en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledik. Bu icat insan yaşamını tarih öncesi ve tarih olmak üzere ikiye bölecek kadar önemlidir. Okuma ve yazma becerisinin kazanılması insan uygarlıklarının ortaya çıkışına ve bilimin evrimine kaynak olmuştur. İnsan yazı yazmak sayesinde olayları ve işlerini yazabilmişken aynı zamanda kendisinden gelecek nesillere de hatıra bırakabilmiştir.
Tabii ki. Birçok eski metinde veya eski yazıtlarda gördüğümüz gibi onların uygarlıklarını onları okurken, deşifre ederken onların nasıl yaşadıklarını, hayat tarzlarını falan.
Evet, bir de bu metinler ve yazıları baktığımızda bir zaman süresince bir evrilme sürecini geçirmiş.
Tabii
yani
ki.
Alfabeye ulaşmıştır. Biliyorsunuz bugün en basit bir şekilde 28-30 biraz 3 aşağı 5 yukarı harflerle insan bütün kelimeleri, bütün duygularını kelimeler halinde, cümleler halinde anlatıyor.
Evet.
Ama ilk insanlar bakarsınız mesela taşlarda, mağaralarda izleri kalmış.
Resimler
çizerek birbirini anlatmış, ifade etmiştir. Çok zordu o dönemlerde.
Yine de duygularını ifade etmek için bir yöntem bulmuşlardır.
Evet.
Tabii ki insan yazı yazmayı icat etmekle hayatının hikayesini sayfalara aktarabilmiş. Ve işte buradan itibaren insanın tarihi yaşam dönemi de başlamıştır. Hat ve kalem, geçmiş ve gelecek düşünürlerinin bilimleri, bilgilerini ve düşüncelerinin koruyucusudur. Tıpkı eski zamanlardan günümüze kadar gelen kitaplar ve risaleleri hakkında. Okuma yazma becerisi kazanmak veya başka bir ifadeyle okur yazar olmak çok önemlidir. Ve bu yüzden bu kolay ve ucuz olana ulaşmak için toplumun tüm bireyleri için temel haklardan biri olarak kabul edilmiştir. Hatta bazı ülkelerde ve toplumlarda zorunlu olarak bir zorunluluk kılınmıştır.
Yani eğitimi...
Tabii ki.
Yani... Bir belli bir seviyeye kadar zorunludur birçok ülkede.
Şey gibi ilk öğretim herhalde seviyesine
süresi,
kadar.
Evet.
Hatta büyük ileriki yaşlarda hani okur yazar olmayan büyüklere bile ders sınıfları açılıyor ve onlara okuma yazma öğretiliyor.
Tabii ki. Bunun faydası zaten topluma oluyor.
Tabii
onun
ki.
İçin. Fakat bizler günümüzde medya dünyasında yaşıyoruz. Medya hayatımızın her yerinde vardır. Eve, okulda, iş yerinde ve hatta cebimizde bile var. Bir önceki sohbetimizde medya dünyasının nesnelerinin anlamları nasıl değiştirdiğini konuştuk. İnteraktif medya olarak adlandırılan yeni nesil medyadaki zaman, mekan, toplum ve daha birçok şeyin anlamı daha önce bildiklerimizden farklıdır.
Tabii ki çünkü ortam farklı ve yazı ya metin anlamı farklı bir kere.
Evet.
Medya dünyasında farklı bir anlam olan şeylerden biri de metindir dediğim gibi. Sohbetimizin başında da belirttiğiniz gibi geçmişte metin sadece basit bir metin veya el yazması olarak bilinirdi. Ancak günümüzde bir film, bir fotoğraf, bir video görüntüsü, bir müzik ve buna benzer birçok şey medya metni olarak biliniyor ve dediğiniz gibi hepimizin cebindedir. Hepimiz her gün sanal dünyada buna benzer birçok medya metniyle karşı karşıya geliyoruz, okuyoruz veya yazıyoruz.
Evet. Ama içerik daha uygun olmaz mıydı mesela metin derken?
Yani işte ama bu terim kullanılıyor
veya
herhalde.
Muhteva. İnsan ister istemez yani o kadar metin derken kağıt üzerine dökülen yazılar.
İçerik o yazılanın anlamıdır
medya
bence.
Medya içeriği veya muhtevası. Ama dediğiniz gibi evet o da eksik kalıyor. İçerik dediğimiz zaman da.
Sanki o yazılanın
evet,
anlamıdır içerik.
Sanki onun anlamı gibi geliyor. Medya sözlerini anlamak için eğitime gerek kalmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden izleyicileriyle çok çekici ve rahat bir şekilde iletişim kuruyor. Ancak bu metinlerin kendi karmaşıklıkları vardır ve bunları anlamak bugün medya okuryazarlığı dediğimiz beceri ve okuryazarlığı gerektirir. Aslında çağımızda bu bilgiye sahip olmayanlar okuma yazma bilmeyenler olarak tartılır ve hatta bu okur yazarsızlık birçok işte zararına da sebep olabilir. Başka bir ifadeyle medya okur yazarlığı çeşitli medya mesajlarını analiz etmemizi, değerlendirmemizi ve oluşturmamızı sağlayan beceri temelli bir anlayıştır. Günümüzde birçok iş zaten iş dünyası medyaya taşınmıştır.
Evet.
Yani medyasız düşünemiyorsunuz. Hiçbir şekilde ne
yapılabilir? Hayatımızda iç içe girmiş bir durumdadır.
Yani bir insanı düşünün, okur yazar olmayan, yani okuma yazması olmayan, orta yaşlarda bir insan, okumamış, evde de çoluk çocuk yok, internetle de bir alakası yok. Yani en temel işlerden tutun, en ileri düzeydeki işler için medyaya başvurması gerekiyor. Faturalarından tutun yatırması için.
En basit işlerden.
Yani fiziki olarak bankaya mı gidecektir? Bu kadar rahat bir işler için veya taksitlerini ödemesi için veya ne bileyim internet üzerinden mesela kayıt yaptırıyorsun. Toplumda sosyal
bir
başvurular
ki.
Bir şeye başvuru yapmak için fiziki olarak hatta kabul etmiyorlar. Bazı hastanelere bile başvurmak için önceden orada
randevu almak
için başvurmak için fiziki olarak gitsen bile zaman ayırmıyorlar. Efendim
evet.
Bunu internet üzerinden çok zor oluyor bilmemek.
Eskiden şey derlerdi okur yazar olmayan birisi kör insana benziyor hiçbir şey görmüyor. Gibi gerçekten de
bir
günümüzde,
tanesini de eklememiz lazım. Sağır hem kör
evet,
hem sağır.
Evet. Hatırlıyorsunuz geçmişte filmlerde görmüşsünüz muhakkak okur yazar olmayan birisi birçok sosyal işini yapmak için başkalarına muhtaçtı.
Evet.
Bir mektup yazmak için okur yazar olan birisinin yanına gitmesi gerekiyordu veya ne bileyim askerde olan oğlunun mektubunu o başkasına okutmak mecburiyetinde kalırdı. Bugün de medyayı doğru kullanma becerisine ve kabiliyetine sahip olmayan birisi sosyal ilişkiler kurmak için başkalarına ihtiyaç duyuyor. Aynen eskiden olduğu gibi.
Evet,
tabii ki bu diğerlerinin onun okuma yazma bilmemesini suistimal etme ihtimalini de gündeme getiriyor. Geçmişe göre bu ihtimal çok daha fazladır. Hem
evet.
Eski ve hem de yeni anlamda cehalet savunmasızlıkla doğrudan ilişkilidir.
Medya metinlerini okuma ve yazma becerisine sahip kişiler medya ürünlerini daha iyi anlar ve analiz eder. Tabii ki bu kesim sanal dünya veya sosyal medya alanlarında daha az hata yaparlar. Gerçek ve gerçek olmayan işler arasındaki sınırı ayırt edebilmek ise bu bilimin hedefidir. Medyayı tanımayanlar istemeden ondan etkileniyor ve onlarca kontrol ediliyorlar. Medyayı tanımak ise bize hayatımızı kendi ihtiyaçlarımıza göre yönetmemize yardımcı oluyor.
Aslında medya okuryazarlığı kendimiz için doğru medya tüketim modeli oluşturmamızı gerektiriyor ve bu konuya yardımcı oluyor. Örneğin mesela beslenmemiz hakkında defalarca farklı kararlar almışız. Ya kilo almak istemişiz ya kilo vermek istemişiz. Bunun için de bir diyet uygulamaya karar vermişiz. Fakat düşünmek gerekiyor, acaba şimdiye kadar kendi medya tüketimimiz hakkında bir model ve diyetin uygulanmasına hiç karar verdik mi? Bir medya rejimi ve modeline sahip olmak için bu çok önemlidir. Çünkü tabii ki bu siber ve sanal ortamı kullanmamak anlamında da değildir. Onu kontrollü ve doğru kullanmak demektir.
Tabii ki. Medyayı yanlış kullanmak tıpkı gıdaları yanlış tüketmek gibi kötü sonuçları ve yan etkileri olabilir. Eğer biri kilosunu dikkate almadan tatlı ve yağlı besinler tüketirse muhakkak daha fazla kilo alır. Muhakkak bu olay medya ürünlerini programsız ve ölçüsüz olarak kullanmakta da geçerlidir. Medyayı, sanal dünyayı ve paylaşım siteleri programsız kullanmak ise aşırı bilgi yüklenmesine sebep oluyor. Tabii ki bu aşırı yüklenme bizim hayatımızı istediğimiz gibi yönetmemizi engeller.
Resmen bizim kontrolümüzü medyaya veriyor bu şekilde.
Hem yanlış bilgiler, hem gereksiz bilgiler, hem de yani yanlışın ötesinde insanı doğru yoldan saptıran bilgiler. Yani ahlak karşıtlığı, yani insanın her şeye karşı, inancına karşı. Yani bazen insan farklı bir grupla tanışır, yani insanı alıp götürür.
Tamamen yani hayat yönünü değiştirebilir, hayat yönünü tabii ki.
O kadar tehlikeli tuzaklar var ki.
İşte orada. O yüzden bir medya diyeti kullanmak veya uygulamak gerekiyor. Bu arada aşırı bilgi yüklenmesi de sosyal paylaşım sitelerinde bilgilerin fazlasıyla paylaşılmasına deniyor. Ki bu da tabii okurların zamanın büyük bölümünü de alıyor. Görüyorsunuz yolda, otobüste, metroda sürekli herkesin elinde bir cep telefonu, sürekli onun içinde bir şeyler araştırıyor ve zamanın büyük bölümünü alıyor bu şekilde. Bu siteler kendi muhataplarına geniş çapta bilgi sunmalarına rağmen konu hakkında detaylı ve kapsamlı bir algıya sahip olma veya yorum yapma yeteneği de insanlardan alıyor, kullanıcılardan alıyor. Doğru yorum yapmak, zaman harcamak, ciddi ve kapsamlı araştırma yapmayı gerektiriyor ki birçok kullanıcı bunu yapmıyor. O sitelerde, medyada çıkan her şeye inanıyor araştırmadan.
Evet.
Fakat geniş çapta bilgiye sahip olan ise sayısız mesajlar karşısında bağımsız yorum yapma yeteneğini kaybederken gelen mesajlar ise kolaylıkla kendisini ikna edebiliyor.
Doğru medya tüketim modeline sahip olmamanın bir diğer dezavantajı ise hazımsızlığa benzetebileceğimiz bilgi gerginliğidir.
Nasıl yani?
Yani sosyal medya haberlerine geç bilmemekten ya da geç haberdar olmaktan duyulan suçluluk, insanda adına bilgi kaygısı verilen bir hayal kırıklığı ve kaygı duygusu oluşturuyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı çevrim içi olmadıklarında paylaşım sitelerinde olup bitenleri sürekli düşündüklerini ve yaşanan olaylardan habersiz kalmaktan her zaman endişe ettiklerini itiraf ediyorlar.
Çok gergin olarak sanki dünyadan geri kalmışlar hissine kapılıyorlar.
Yani bana göre birçok insan yani bu sorunu yaşıyor. Birçok insanda
evet,
var.
Evet, görüyoruz yani, etrafımızda sıkça.
Sanki bütün haberlerde onun için yayınlanıyormuş gibi. Yani hep ara vermeden
bir haberi
kahvaltını bile, evet, kahvaltı ederken bile yani kaçırmadan haberleri sık sık. Yani bir şekilde çevrende aile ortamında, dost arkadaş ortamında kendini bir köşeye çekiyorsun. Zaten fizikin orada
tecrit ama ediyorsun kendini,
maalesef insanlara da saygısızlık. Ama bu bir şekilde anlamı da yitiriyor. Yani saygısızlık derken herkes elinde bir cebi var. Yani bir iki kişi belki o kurallara uyar, o da bakar ama insan karşısındaki insan buna uymazsa da o da onun içinde yani.
Bu büyük bir saygısızlıktır uymaz bence. Yani maalesef. Karşında birisi oturmuş veya bir misafirliğe gitmişsin. Artık ay bu aman haberden geri kalmayayım diye elinde sürekli cep telefonu. Kanıksanmış
bir vaziyettedir.
Maalesef. Tabii ki bu kaygı ve endişeler bizleri sanal ortam ve sosyal paylaşım sitelerini kullanmaya teşvik edebiliyor sıkça. Bu programımız ve aşırı kullanım, aşırı bilgi yüklenmesine veya sanal ortam bağımlılığına da sebep olabiliyor. Çevremizde sıkça görüyoruz bunu. Günümüzde birçok sosyal medya kullanıcısı bu gibi olaylardan da acı çekiyorlar. Onlar söz konusu paylaşım siteleri ve ortamlarından hayata bakıyorlar. Belki de siz de bu konuyu tecrübe etmişsinizdir. Örneğin çok iştah açıcı, hoş evet kokulu ve sunumu gayet güzel bir yemek önünüzde. Fakat tadına bakmadan fotoğrafını çekip sanal ortamda paylaşırsınız. Ya da yolculuğa çıkar fakat her anında zevk almak yerine sanal dünyada çok sayıda beğeni toplayan fotoğraflar çekmeye ve paylaşmaya çalışırsınız. Bu özellikle bu yolculuk sırasında çekilen fotoğraflar ve paylaşımlar bence bir başka taraftan da tehlikeli. Çünkü sizin kendi evinizde olmadığınızı herkese duyuruyorsunuz ve en basitinden hırsızlara bir yol açıyorsunuz. Ben evde tabii yokum. Ne istersen yap.
Yani o bir açıdan öyle, evet, ama çok küçük birçok bir, yani
dar açıdan gerçi.
Ama birçok açıdan insan zaten senin hedefin orada ne?
Eğlenmek mi? Çektin. Beğeni toplamak mı?
Beğeni toplamak mı?
Evet,
tamam.
Ki.
Bir sürüsü de bir kere bir yolculuğa çıkar. 10 sene onları paylaşır. Bakan da anlar ki bu hep yurt dışında.
Evet, yani bunun bir atasözü var da.
Giysilerini değiştirerek hep mesela diyelim Boğaz'da çektiriyor. Aa. İnsanlar der ki hafta sonu hep bu Boğazlar'da dolaşıyor, evet, ama halbuki bir kere gitmiş.
Tahran Radyosu.
Evet, tüm bunlar bizlerin ne kadar sanal dünyaya esir düştüğümüzü gösteriyor. Offline, yani çevrim dışı olduğumuzda bile dünyayı paylaşmak istediğimiz gibi görüyoruz. Gözlerimiz daha fazla beğeni toplayan ve yorum biriktiren olaylar ve nesneler arar hale gelmiştir. Bu durumda, yani çevrim dışı olduğumuzda bile dünyamız online olayların esiridir ve kendimizi sosyal medyaya kaptırıyoruz. Öyle ki tüm deneyimlerimizi etkileyeceği kaygısı bulunuyor.
Sıkça sosyal paylaşım siteleri ve sosyal medyaya başvurmak günlük hayatın bir alışkanlığı haline gelebilir. Tabii ki bu alışkanlık kolay kolay da bırakılamaz. Yine bir atasözü var, hani alışmış kudurmuştan daha beterdir denilen şey budur herhalde. Birçok alışkanlık insanı kendi hayatından koparıyor. Bu yüzden de arada bir belirli bir süre için söz konusu siteleri kullanmamak gerekiyor. Bazen belki size de olmuştur, cep telefonunuzu evde unutmuşsunuz. Ben kendim unuttuğum zaman kendimi o kadar rahat ve özgür hissediyorum ki kendi kendime yaşıyorum o günü. Sosyal paylaşım sitelerini kullanma veya kullanmama zamanını anlamak bir zarurettir. Tabii ki her zaman kullanmak gerekmiyor. Söz konusu sitelerin sadece eğlenmek veya zaman geçirmek için olmadığını da anlamak gerekiyor. Öyle ki eğlence yönüne ilaveten söz konusu sitelerin bizlere nasıl olanaklar ve kapasiteler sunduğunu düşünerek onları daha iyi bir şekilde kullanmalıyız.
Evet, Değerli dinleyiciler, gelecek programda sohbetimizi medya okuryazarlığının ilkeleri hakkında sürdüreceğiz. Zira bu bilgiye kolay ve ucuzca erişmek hepimizin hakkıdır.
Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.